Ayrım 15, Baba Mario Puzo, sayfa 175. Michael Corleone, Jack Dempsey'in Broadway'deki lokantasının önünde durmuş Solozzo'yu bekliyordu. Saatine baktı, 8'e 5 vardı. Solozzo'nun tam saatinde geleceği anlaşılıyordu. Michael pek erken gelmişti buraya, 15 dakikadır bekliyordu. Long Beach'ten şehre gelirken hep Hagen'a söylediklerini unutmaya çalışmıştı. Söylediklerine inandığı takdirde hayatı bambaşka bir yön alacaktı. Zaten bu geceden sonra başka türlü olmasına imkan var mıydı? Aklını tümüyle yapacağı işe vermesi gerekiyordu. Solozzo aptal değil de, McCluskey de çetin cevizdi. Çenesinin ağrımaya başladığını hissetti, buna sevindi. Böylece kafası da duyguları da canlı kalacaktı. Tiyatro saatinin yakın olmasına rağmen bu soğuk kış gecesinde Broadway kalabalık değildi. Michael siyah büyük bir arabanın kaldırıma yanaştığını görünce hafifçe irkildi. Şoför uzanarak ön kapıyı açtı. "Bin Mike," dedi. Michael şoförü tanımadı. Arkada Solozzo ile McCluskey oturuyorlardı. Solozzo arkadan elini uzattı. Michael bu eli sıktı. El sert, ılık ve kuruydu. "Geldiğine sevindim Mike," dedi Solozzo. "İnşallah işleri yoluna koyarız. Her şey birbirine karıştı. Korkunç bir hal aldı. Ben böyle olmasını hiç istemedim. Olmamalıydı." "Michael, bu gece bir anlaşmaya varmalıyız," dedi. "Babamın tekrar rahatsız edilmesini istemiyorum." Solozzo içtenlikle "rahatsız edilmeyecek," dedi. "Çocuklarımın üzerine yemin ediyorum. Ağabeyin Sonny gibi inatçı olmadığını umarım. Onunla konuşmak, anlaşmak çok güç." McCluskey homurdandı. "Sonny iyi çocuktur." Uzandı. Michael'ın omzuna sevgiyle vurdu. "Önceki gece olanlar için özür dilerim Mike. Artık yaşlandım. Çabuk sinirlenir oldum. Yakında emekliye ayrılmam gerekecek sanırım." Sonra içini çekerek Michael'ın üzerini tepeden tırnağa araştırdı. Silah olmadığını anlayınca rahatlıkla arkasına dayandı. Michael şoförün dudaklarının hafif bir gülümsemeyle aralandığını gördü. Araba batıya doğru gidiyordu. West Side şosesine çıktı. Sonra George Washington Köprüsü'ne doğru yollandı. Michael kaygılanmaya başlamıştı. New Jersey'ye gidiyorlardı. Sonny'ye buluşma yerini kim bildirdiyse yalan söylemişti. Araba pırıl pırıl parlayan kenti geride bırakarak köprüde ilerledi. Michael hiçbir şey belli etmemeye çalışıyordu. Tam köprüyü geçmişlerdi ki şoför birden gaza basarak arabayı neredeyse havalandırdı. Sert bir dönüşle yeniden New York'un yolunu tuttu. Solozzo ile McCluskey arkalarına bakıyor, başka bir arabanın da aynı manevrayı yapıp peşlerinden gelip gelmediğini anlamaya çalışıyorlardı. Şoför gerçekten New York'a dönüyordu. Sonunda köprüyü aşıp East Bronx'un yolunu tuttular. Yan sokaklardan geçtiler, saat 9'a geliyordu. Solozzo ile McCluskey peşlerine kimsenin takılmadığından emin olmak istemişlerdi. Solozzo bir sigara yaktı. Michael ile McCluskey'e de sundu ama ikisi de reddettiler. "Solozzo iyi iş becerdin," dedi şoföre. "Bunu unutmayacağım." 10 dakika sonra araba İtalyanların oturduğu bir mahalledeki lokantanın önünde durdu. Sokaklarda kimseler yoktu. Vakit geç olduğundan lokanta hemen hemen boş gibiydi. Michael şoförün de yanlarına geleceğini sanıp kaygılanmıştı ama adam arabada kaldı. Arabulucu şoförden hiç söz etmemişti. Solozzo şoför getirmekle anlaşmayı bozmuş oluyordu. Ama Michael bundan hiç söz etmemeye karar verdi. Üçü yuvarlak bir masaya yerleştiler. Solozzo kapalı bölmelerde oturmak istememişti. Lokantada iki kişi daha vardı. Acaba bunlar Solozzo'nun adamları mıydı? Önemi yoktu. Onlar araya girmeden önce her şey olup bitecekti nasılsa. McCluskey gerçek bir ilgiyle "Buradaki İtalyan yemekleri iyi midir?" diye sordu. Solozzo fevkalade olduğunu söyledi. "Dana eti iste," dedi. "Tavsiye ederim." Garson masaya bir şişe şarap getirdi, açtı. Üç bardağı ağzına kadar doldurdu. McCluskey'in içki içmemesi şaşılacak şeydi. "İçkiden hoşlanmayan tek İrlandalı benim galiba," dedi. "İçki yüzünden başı derde giren öyle iyi insanlar tanırım ki." "Solozzo, Mike'la İtalyanca konuşacağım," dedi McCluskey'e. "Sakın alınma, sana güvenim var ama İngilizcem pek iyi değil. İtalyanca konuşursam derdimi daha iyi anlatırım." "McCluskey, istediğinizi yapın," dedi alaycı bir gülümsemeyle. "Ben yemeğimi yiyeceğim." Solozzo Sicilya lehçesiyle hızlı hızlı konuşmaya başladı. Babanla aramızda geçenlerin iş gereği olduğunu anlamalısın dedi. Don Corleone'ye saygım büyüktür, onun hizmetine bile girebilirim. Ama baban eski kafalı, gelişmenin, ilerlemenin önüne geçiyor. Benim yapmaya, kurmaya çalıştığım işle herkes ilgili, gelecek için çok büyük önemi var. Ama babam buna engel oluyor. Evet, evet, bana sen işine bak dedi. Aslında ikimiz bu sözün ne kadar saçma olduğunu biliyoruz. Çünkü daima karşılaşmak zorundayız. Bana işine bak sen demekle aslında bu işi yapmamam gerektiğini anlatmak istedi. Bütün New Yorklu ailelerin desteğini kazandım. Tattaglia ailesi ortağım oldu. Anlaşmazlık sürüp giderse Corleone ailesi tek başına kalacak. Belki baban hasta olmasaydı anlaşmaya yanaşırdı. Ama ağabeyin hiç de ona benzemiyor. Çok sert bir insan. İrlandalı konsilyorinizin de toprağı bol olsun. Cenko Abandando'ya benzer yanı yok. Uzun lafın kısası anlaşmamızı istiyorum. Baban iyileşinceye kadar aradaki bütün düşmanlıklara bir son verelim. Baban çalışmaya başlayınca da pazarlığa girişiriz. Tattaglia ailesi oğulları Bruno'nun ölümünü benim öğütlerime uyarak unutmak isteğinde. Benim de yaşamam, ekmeğimi kazanmam gerek. Sizden yardım istemiyorum. Yalnız işlerime karışmamanızı rica ediyorum. Teklifim bu. Herhalde anlaşmayı kabul etmek yahut etmemek için sana bir hak tanıdılar. Michael da İtalyanca bana uyuşturucu maddeler üzerine daha fazla bilgi ver dedi. Bu işten biz nasıl yararlanacağız? Alacağımız pay ne olacak? O halde her şeyi ayrıntılarıyla öğrenmek istiyorsun dedi Solozzo. Michael daha önemli bir nokta var diye karşılık verdi. Önce babamın hayatına kastedilmeyeceği konusunda teminat isterim. Solozzo, bana inanman için sana nasıl bir garanti verebilirim dedi içtenlikle. Söyle, babanı öldürmeye kalkıştım ama talihim yaver gitmedi, oyunu kaybettim. Bana fazla değer veriyorsun dostum, o kadar zeki değilim ben. Michael artık buluşmanın zaman kazanmak için düzenlendiğinden emindi. Solozzo, Don'u öldürmek için tekrar harekete geçecekti. İşin gülünç yanı Türk'ün ona çocuk gibi davranması, Michael'a hiç değer vermemesiydi. Michael bütün varlığını buz gibi soğuk bir duygunun kapladığını hissediyordu. Yüzünü buruşturdu. Solozzo ne var diye atıldı. Michael çekinerek utana sıkıla şarap doğrudan doğruya mideme indi dedi. Kendimi güç tutuyorum. Tuvalete gitmemde bir sakınca var mı? Solozzo'nun kara gözleri dikkatle Michael'ın yüzünü araştırıyordu. Masanın öte yanından uzandı. Michael'ın uyduklarını, altını üstüne silah olup olmadığını anlamak için araştırdı. Michael küskün bir tavır takındı. McCluskey, ben baktım üstüne dedi, silahı yok. Şimdiye kadar binlerce adamın üstünü aradım, bu işin ustasıyım. Niçin kuşkulanıyorsun? Michael'ın tuvalete gitmek istemesi Solozzo'nun hoşuna gitmemişti. Ortada kuşkulanacak bir neden yoktu ama yine de hoşlanmamıştı bundan. Tam karşılarındaki masada oturan adama bir göz attı. Kaşlarını tuvaletin bulunduğu yana doğru kaldırdı. Adam başını hafifçe salladı. Tuvaleti kontrol ettiğini, içeride kimse bulunmadığını belirtti. Solozzo istemeye istemeye, içeride fazla kalma dedi. Antenleri çok hassastı Türk'ün. Bayağı sinirlenip huzursuzlanmıştı. Michael kalktı tuvalete gitti. Sinirden ve heyecandan olacak gerçekten su dökeceği gelmişti. Çabucak işini gördü. Sonra su deposunun arkasına uzandı. Eli oraya yapışkan şeritle tutturulmuş tabancanın kısa yuvarlak namlusuna değdi. Tabancayı aldı. Kemerine soktu. Ceketini ilikledi. Ellerini yıkadı. Saçlarını ıslattı. Musluğun üzerindeki parmak izlerini mendiliyle sildi. Tuvaletten çıktı. Solozzo tuvaletten yana oturuyordu. Bakışları dikkat kesilmişti. Michael gülümsedi ona. Artık konuşabilirim dedi rahat bir soluk alarak. Komiser McCluskey garsonun getirdiği makarnayla dana etini yiyordu. Karşı masada dimdik oturan adam Michael'ın çıktığını görünce rahatladı. Michael yerine oturdu. Clemenza'nın oturmamasını, tuvaletten çıkar çıkmaz ateş etmesini söylediğini hatırladı. Ama içinden gelerek belki de içgüdüsüyle oturması gerektiğini düşünmüş, çünkü dikkati çekecek en küçük bir hareketinde delik deşik olacağını anlamıştı. Oturduğuna da memnundu çünkü heyecandan bacakları titriyordu. Solotsa ona doğru eğildi. Belden aşağısı masanın örtüsüyle kapalı olan Michael ceketinin düğmelerini açtı. Solotsu'yu dikkatle dinlemeye koyuldu. Adamın söylediği tek kelimeyi bile anlamıyordu. Beyni zonkluyordu. Eli masanın altından beline gitti. Tabancayı kavradı. Tam o sıra garson geldi, istediklerini sordu. Solotsu garsonla konuşmak için başını çevirdi. Michael sol eliyle masayı olanca gücüyle itti. Sağ elindeki tabanca neredeyse Solotsu'nun başına değdi. Adam o kadar atikti ki kendini toparlamış kaçmaya bakıyordu. Ama ondan daha genç, daha çevik olan Michael derhal tetiği çekti. Kurşun Solotsu'nun kulağıyla gözü arasına saplandı. Öteki taraftan çıktı. Şaşkına dönen garsonun beyaz ceketi kemik ve kan parçalarıyla lekelendi. Michael içgüdüsüyle tek bir kurşunun yeterli olduğunu anladı. Çünkü Solotsu son anda başını çevirip bakmış, Michael onun gözlerindeki hayat ışığının sönmekte olduğunu görmüştü. Michael'ın Solotsu'yu haklamasıyla McCluskey'e dönüşü arasında yalnız bir saniye geçmişti. Polis olanların kendisiyle hiç ilgisi yokmuş gibi duygusuz bir şaşkınlıkla Solotsu'ya bakıyordu. Başına geleceklerden habersiz gibiydi. Çatalı tutan eli havada kalmıştı. Bakışlarını yavaş yavaş Michael'a çevirdi. Onun kaçmasını yahut birileri tarafından yakalanmasını bekliyordu sanki. Michael gülümsedi, tetiği çekti. Kurşun McCluskey'in gırtlağına saplandı. Adam sanki büyük yutamayacağı bir lokma almışçasına tıkandı. Boğuk sesler çıkarıyordu. Michael onun öldürücü yara almadığını anlamıştı. Soğukkanlılıkla tetiğe tekrar dokundu. İkinci kurşun adamın ak saçlı başını delip geçti. Hava pespembe bir bulutla kaplanmış gibiydi. Michael duvar dibinde duran adama döndü. Adam yerinden bile kıpırdamamıştı. Felce uğramış gibiydi. Sonra ellerini kaldırıp masanın üzerine koydu. Bakışlarını başka tarafa çevirdi. Garson mutfağa doğru kaçmaya çalışıyordu. Yüzünde olanlara inanamıyormuş gibi dehşet dolu bir anlam vardı. Michael elini yanına uzattı, tabancayı bıraktı. Silah pantolonuna sürünerek yere düştü. Hiç gürültü çıkarmamıştı. Garsonun ve duvar dibindeki adamın silahını yere attığından haberleri olmamıştı. Kapıya gitti, açtı. Solotsu'nun arabası hala kaldırım kenarında duruyor ama şoförün yerinde yeller esiyordu. Michael sola döndü, köşeye geldi. Bir arabanın farları yanıp söndü. Sonra araba yaklaştı, Michael içine atladı. Araba gürleyerek hızlandı. Michael şoför yerinde Tessio'nun oturduğunu gördü. Yüzü bir mermer parçası gibi hareketsizdi.
''Solotsu'nun işini bitirdin mi?'' diye sordu Tessio.
''İkisinin de'' dedi Michael.
''Emin misin?''
''Beyinlerini gördüm.'' Michael arabada üstünü değiştirdi. 20 dakika sonra İtalya'ya gidecek olan Şilep'teydi. 2 saat sonra Şilep yola çıktı. Michael kamerasının penceresinden New York'un cehennem ateşleri gibi yanan ışıklarını görüyordu. İçinde büyük bir ferahlık, rahatlama vardı. İşini bitirmişti. Kıyamet kopacaktı peşinden ama Michael orada olamayacaktı. Solotsu ile McCluskey'in öldürülmesinden bir gün sonra New York'un bütün merkezlerindeki polis komiserleri, başkomiserleri emir verdiler. Başkomiser McCluskey'in katili bulununcaya kadar kumar oynanmayacak, fuhuşa son verilecekti. Kentin her yerinde büyük baskınlar yapıldı, kanunsuz bütün işlere son verildi. Aynı gün daha sonra aileleri temsil eden bir adam Corleone ailesinden katili kendilerine teslim edip etmeyeceklerini sordu. Corleone ailesi olayın kendileriyle ilgisi bulunmadığı karşılığını verdi. O gece Corleone'lerin Long Beach'teki evlerinin bahçesinde bir bomba patladı. Yine aynı gece Corleone'lerin iki adamı Greenwich Village'deki bir İtalyan lokantasında yemek yerken öldürüldü. 5 aile arasında 1946 savaşı başlamıştı. İkinci kitap, 12. bölüm. Johnny Fontaine elinin gelişi güzel bir hareketiyle uşağa çekilmesini işaret etti.
Sabaha görüşürüz Billy dedi zenci uşak.
Pasifik okyanusuna bakan geniş oturma odasından eğilerek çıktı. Bu bir uşağa özgü değil, daha çok arkadaşça bir selamdı. Johnny'nin yemekte konuğu olduğu için verilmişti. Johnny'nin konuğu başarı kazanmış eski bir dostun çevirdiği filmde denenmek için Hollywood'a gelmiş, New York'un Greenwich Village'ından Sharon Moore adında bir kızdı. Waltz'un filmini çevirirken Johnny onu sette ziyaret etmiş, kızı tecrübesiz, zeki ve çekici bulmuştu. Johnny Fontaine'in davetleri Hollywood'da çok ünlüydü. Tabii Sharon daveti kabul etmişti. Sharon Moore'un ününden ötürü Johnny'nin kendisine saldıracağını beklediği açıktı. Ama Johnny kadınlara bu şekilde yaklaşmaktan nefret ederdi. Bir kızla hoşuna gidecek şeyler gördüğü zaman onunla yatardı. Tabii çok sarhoş olduğu, tanımadığı, daha önce de gördüğünü hatırlamadığı bir kadınla yatakta bulunduğu zamanlar hariç. Artık 35 yaşındaydı. İlk karısından boşanmış, ikinci karısından ayrı yaşıyordu. Başında bin bir dert varken konuğuna düşündüğü şekilde yaklaşacak kadar istekli değildi. Oysa Sharon Moore'da içinde sevgi uyandıran bir şey vardı. Onu evine bu yüzden çağırmıştı. Johnny pek boğazına düşkün bir insan değildi ama genç kızların güzel giysilere bayıldıklarını, davetlerde doyasıya yemek yediklerini bildiğinden masanın üzerini çeşitli yiyeceklerle donatmıştı. Bol bol da içki vardı. Buz kovası içinde şampanya, viski, brandy. Johnny içkileri ikram etti, tabakları yiyecekleri aldılar. Yemek faslı bitince Johnny onu Pasifik Okyanusu'na bakan büyük camlı oturma odasına götürdü. Pick-up'a Ella Fitzgerald'ın birkaç plağını koydu ve divana Sharon'ın yanına yerleşti. Kızla havadan sudan konuşmaya başladılar. Çocukken Sharon'ın erkeklerle oynamaktan hoşlanan afacan bir çocuk mu, yoksa annesinin dizi dibinden ayrılmayan kuzu gibi küçük bir kız mı olduğunu anlamaya çalıştı. Bu gibi konular Johnny'yi hep ilgilendirir, sevişebilmesi için gerekli olan şefkati uyandırırdı içinde. Divanın üzerinde dostça rahatlıkla birbirlerine sokuldular. Johnny kızı dudaklarından öptü. Sakin, arkadaşça bir öpüştü bu. Büyük camın gerisinde Pasifik'in koyu mavi sularının mehtabın altında çarşaf gibi uzandığını görebiliyordu. ''Neden kendi plaklarından birini çalmıyorsun?'' diye sordu Sharon Moore. Sesinde şakacı bir anlam vardı. Johnny ona gülümsedi. Kızın şakacı hali hoşuna gitmişti. ''O kadar Hollywoodlu değilim ben.'' dedi. ''Çal benim için.'' dedi genç kız. ''Yahut kendin söyle, filmlerdeki gibi. Ben de beyaz perdedeki kızlara benzeyerek için için kaynayıp eriyeyim.'' Johnny kahkahalarla güldü. Eskiden Sharon'ın dediği gibi davranır, sonuçta pek yapmacık olurdu doğrusu. Kız ayılır bayılır, çekici görünebilmek için kendinden geçme numarası yapar, bakışları ihtirasla bulanıklaşırdı. Film çevirircesine rol keserdi. Şu sıra Sharon'a şarkı söylemeyi aklına bile getirmek istemiyordu. Bir kere aylardan beri şarkı söylememişti, sesine güvenemezdi. Üstelik amatörler profesyonellerin eskisi kadar iyi şarkı söyleyebilmek için tekniğin yardımından nedenli yararlandıklarını asla bilemezlerdi. Sharon'a plaklarını çalabilirdi ama artık yaşlanmış, saçları dökülmüş birinin gençliğinde tam çiçeği burnundayken çevirdiği filmleri göstermesinden çekinmesi gibi plaktaki taze, duygulu sesini işitmek de onda utanca benzer bir duygu uyandırıyordu. ''Sesim iyi değil.'' dedi Sharon'a. ''Zaten kendi sesimi dinlemekten bıktım usandım.'' İçkilerini yudumladılar. ''Yeni filminde başarılı olduğunu duydum.'' dedi genç kız. ''Filmi hiç para almadan çevirdiğin doğru mu?'' ''İş olsun diye önemsiz bir şey aldım.'' dedi Johnny. Sharon'ın brandy kadehini doldurmak için kalktı. Üzerinde yaldızlı, adıyla soyadının baş harfleri bulunan sigaralarından genç kıza ikram etti. Çakmağını yakıp uzattı. Kız sigarasından bir nefes çekti, içkisini yudumladı. Johnny tekrar onun yanına oturdu. Kendi bardağında kızınkinden daha çok içki vardı. İçini ısıtmak, neşelenmek, güç toplamak için içkiye muhtaçtı. Durum tersine dönmüştü. Kızın yerine kendisinin sarhoş olması gerekiyordu. Kızlar Johnny'nin isteksiz olduğu anlar son derece ihtiraslı, hevesli oluyorlardı. Geçen 2 yıl benliği üzerinde çok yıkıcı izler bırakmıştı. Benliğini yeniden kazanmak için her gece değişik bir kızla yatmış, her kızı birkaç kere yemeğe götürmüş, pahalı armağanlar vermiş, sonra kızın duygularını incitmemeye çalışarak onu başından savmıştı. Sonra da bu kızlar büyük Johnny Fontaine ile arkadaşlık ettiklerini söyleyerek övünmüşlerdi. Büyük bir aşk değildi hiçbiri ama kız çok güzel ve iyi olduğu zaman insan ilgilenmemek için bir neden bulamazdı. sert, kaşarlanmış orospu tiplilerden, kendisi için geberen, işleri biter bitmez de arkadaşlarına koşup büyük Johnny Fontaine'den para sızdırdıklarını söyleyenlerden nefret ediyordu. Mesleğinde onu en çok şaşırtan şey hemen hemen yüzüne karşı büyük şarkıcı ve film yıldızı Johnny Fontaine'e en namuslu ev kadınlarının bile dayanamadığını ileri sürerek kendilerini aldatan karılarını bağışlayan hoşgörü sahibi kocalar olmuştu. İşte bu tutuma gerçekten şaşıyordu. Ella Fitzgerald'ı plaktan dinlemeye bayılırdı Johnny. Şarkıların Ella'nınki gibi her kelimesi teker teker anlaşılarak pürüzsüz söylenmesini severdi. Hayatta gerçekten anladığı, yeryüzünde herkesten çok daha iyi bildiğine inandığı tek şey buydu. Şimdi divana uzanmış, içki boğazını ısıtırken içinde şarkı söylemek isteği uyandı. Müziğe uyarak yüksek sesle değil, Ella ile birlikte sözleri tekrarlamak istiyordu. Oysa bir yabancının yanında böyle bir şey yapamazdı. Tek eliyle içki kadehini tutarken öteki elini Sharon'ın kucağına koydu. Kötü bir duyguya kapılmadan sevgi, sıcaklık arayan bir çocuğun içgüdüsüyle kızın kucağındaki eli, eteği, ince altın rengi çoraplarının bitim yerindeki süt beyaz kalçasını ortaya çıkaracak şekilde yukarı çekti. Tanıdığı bunca kadına, o kadınlarla geçirdiği yıllara rağmen bu görüntü karşısında Johnny bütün vücudunun yapışkan, ılık bir sıvıyla dolduğunu hissetti. Mucize hala kendini belli ediyordu. Erkekliğini de sesi gibi kaybederse ne yapardı sonra? 15. ayrımın sonu. Sayfa 187.